Dostoyevski, Suç ve Ceza, 17. Bölüm. Bu sırada kapı usulca açıldı ve odaya ürkek ürkek çevresine bakınarak genç bir kız girdi. Hepsi birden şaşkınlıkla ve ilgiyle ona döndüler. Raskolnikov önce tanıyamadı kızı. Sonya'ydı bu. Dün kendisini ilk kez gördüğünde ortam öyle bir ortamdı, koşullar öyleydi ki, hatta kızın üstünde öyle bir elbise vardı ki, belleğinde bambaşka bir yüzün hayali kalmıştı. Şu anda karşısında duransa gösterişsiz, hatta yoksulca giyimli, çok genç, neredeyse bir kız çocuğunu andıran genç bir kızdı. Davranışları ince, gösterişten uzaktı. Tertemiz yüzünde hafif korku izi vardı. Çok sade, gündelik bir elbiseyle modası geçmiş eski bir şapka giymişti. Yalnız elinde yine o şemsiyesi vardı. Birden kalabalık bir odayla karşılaşınca utanmanın da ötesinde büsbütün şaşırdı. Küçük bir çocuk gibi ürktü. Hatta gerisin geri odadan çıkmaya davrandı. ''Ah, siz misiniz?'' dedi Raskolnikov büyük bir şaşkınlıkla. Sonra kendisi de utandı. Birden annesiyle kız kardeşinin Lujin'in mektubundan uygunsuz bir kız üzerine bir şeyler bildirdiklerini hatırladı. Daha şimdi Lujin'in kara çalmalarına karşı çıkmış, kızı ilk kez o gün gördüğünü söylemişti. Oysa şu anda kız birdenbire odasına giriyordu. Öte yandan uygunsuz yolda ifadesine hiç karşı çıkmadığı aklına geldi. Bütün bunlar bulanık bir biçimde ve bir anda gelip geçmişti kafasından. Ama dikkatlice bakınca kızcağızın acınası bir durumda olduğunu gördü. Öylesine acınasıydı ki hali Raskolnikov'un yüreği sızladı. Hele kızın korkudan gerileyip odadan çıkacak gibi olduğunu görünce bir anda sanki altüst oldu. ''Sizi hiç beklemiyordum.'' dedi gözleriyle onu durdurmaya çalışarak. ''Lütfen oturmaz mısınız? Herhalde Katerina Ivanovna gönderdi sizi. Oraya değil, lütfen şuraya buyurun.'' Sonya içeri girdiği sırada odadaki üç iskemleden kapının hemen yanındakine oturmakta olan Razumihin, kızın içeri girebilmesi için yerinden hafifçe doğrulmuştu. Raskolnikov kıza önce divanda Zosimov'un oturduğu yeri göstermişti. Aynı zamanda yatak olarak kullandığı divanın biraz fazla samimi olabileceğini unutmuştu. Sonra hemen Razumihin'in iskemlesini gösterdi. ''Sen de şuraya otur.'' dedi Razumihin'e, Zosimov'un yerini göstererek. Sonya korkudan titrercesine oturdu. Sonra ürkek ürkek iki kadına baktı. Nasıl olup da bunlarla aynı odada oturabildiğine şaşıyor gibiydi. Bu düşünceyle birden öylesine ürktü ki hemen ayağa kalktı. Doğruca Raskolnikov'a dönerek, ''Ben size şöyle bir dakika için uğramıştım.'' diye kekeledi. ''Rahatsız ettiğim için bağışlayın. Katerina Ivanovna gönderdi beni. Başka kimsesi yoktu gönderecek. Katerina Ivanovna yarın sabah bize öğle yemeğini, yani yarın sabah Mitrofan Kilisesi'nde yapılacak sabah duasını, sonra da bize, yani ona, öğle yemeğine buyurmanızı rica etmemi istedi benden. Bu onuru bizden esirgememenizi, size iletmemi emretti.'' Sonra kekeleyerek sustu. Raskolnikov hafifçe yerinden doğruldu. O da kekeleyerek, ''Muhakkak gelmeye çalışacağım.'' dedi. Sözlerini tamamlayamamıştı. ''Lütfen oturur musunuz? Sizinle konuşmam gerek. Bilmiyorum, belki de aceleniz var. Lütfedip bana iki dakikanızı verebilir misiniz?'' Kıza sandalyesini gösterdi. Sonra yeniden oturdu. Sonra yeniden ürkek, şaşkın bakışlarla iki kadına şöyle bir göz attı. Bakışlarını yere indirdi. Raskolnikov'un solgun yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Altüst olmuş gibiydi. Gözleri alev alev yanıyordu. Sert ve karşı konulmaz bir tavırla, ''Bu anneciğim.'' dedi. ''Dün gece gözümün önünde bir arabanın altında kalarak ölen zavallı Marmeladov'un kızı Sonya. Kendisinden size söz etmiştim.'' Pulheri Aleksandrovna Sonya'ya baktı. Hafifçe gözlerini kırpıştırdı. Rodya'nın ısrarlı ve meydan okuyucu bakışlarından duyduğu şaşkınlığa rağmen kendisini bu zevkten mahrum edememişti. Dunya'ya gelince gözlerini zavallı kızcağızın üzerine dikmiş, şaşkınlıkla ama büyük bir ciddiyetle ona bakıyordu. Sonya Raskolnikov'un kendisini tanıtma sözleri üzerine gözlerini yerden kaldırmak istediyse de eskisinden daha çok utandı. Raskolnikov kıza dönerek çabuk çabuk bugünkü işleri soracaktım size dedi. Kimse rahatsız etmedi ya sizi, polis örneğin. Hayır, bir terslik olmadı. Zaten ölümün neden olduğu apaçık ortada. Kimse rahatsız etmedi. Yalnız apartman komşularının biraz canları sıkıldı. Niçin? Cenaze uzun süre kalıyor diye, havalar sıcak, koku. Bugün akşam duasından sonra mezarlığa götürülecek. Yarına kadar da mezarlık kilisesinde kalacak. Katerina Ivanovna önce razı olmadı ama başka çaresi olmadığını görünce demek bugün kaldırılıyor. Katerina Ivanovna yarın kilisedeki töreni onurlandırmanızı, sonra da eve yas yemeğine buyurmanızı rica ediyor. Yas yemeği mi veriyor Katerina Ivanovna? Evet, kahvaltı gibi bir şey. Dünkü yardımınız için size teşekkür etmemi söyledi. Sakın unutma dedi, siz olmasaydınız hiçbir şey yapamazdık. Cenazeyi bile gömdüremezdik. Birden hem dudağı Hem çenesi titremeye başladı ama kendini tuttu ve yeniden gözlerini yere indirdi. Konuşurken Raskolnikov onu dikkatle incelemişti. Son derece zayıf, solgun bir yüzü vardı. Burnu küçücük ve sivriydi, çenesi de öyle. Çizgileri pek de düzgün olmayan bir yüzdü bu. Güzel bir yüz denemezdi buna. Ama mavi gözleri öylesine aydınlık, hele canlılıkla baktığı zaman yüzü öylesine güzel ve temizdi ki insanı ister istemez kendine çekiyordu. Sonra bu yüzde yalnız yüzde de değil, kızın bütün görünüşünde insanın son derece ilgisini çeken bir özellik vardı. 18 yaşında olmasına karşın neredeyse bir kız çocuğu gibi görünüyordu. Hatta bu durum onun kimi hareketlerinde gülünç bir biçimde kendini gösteriyordu. Raskolnikov konuşmayı sürdürmekte direterek ama dedi Katerina Ivanovna o kadarcık bir parayla bütün bu işleri nasıl halledebildi? Bir de yemek. Tabut çok sade olacak, her şey sade olacak. Onun için fazla harcama gerekmeyecek. Katerina Ivanovna ile hesapladık. Yaz yemeği içinde bir şeyler kalıyor. Katerina Ivanovna yemek vermeyi çok istiyor. Hem bunsuz olmaz ki. Onun için de bir avuntu. Nasıl bir insan olduğunu siz de biliyorsunuz. Anlıyorum, anlıyorum. Elbette. Ne o? Odama mı bakıyorsunuz? Annem de bir tabuta benzediğini söylüyor. Dün elinizde avucunuzda ne varsa bize verdiniz dedi Sonya. Çabuk çabuk ve güçlü bir fısıltıyla söylemişti bunları. Gözlerini yeniden yere indirmiş, dudağıyla çenesi yeniden titremeye başlamıştı. Daha odaya girdiği anda şaşıp kalmıştı Raskolnikov'un içinde bulunduğu yoksulluğa. Ve şu anda bu sözler elinde olmadan ağzından dökülüvermişti. Bir sessizlik oldu. Dunya'nın gözleri ışıl ışıldı. Pulheri Aleksandrovna bile Sonya'ya sevecenlikle bakıyordu. Rodya dedi yerinden kalkarak. Öğle yemeğini herhalde birlikte yiyeceğiz. Dunyacığım hadi gidelim Rodya. Sen de biraz çıkıp dolaşsan sonra da dinlensen. Akşam bize olabildiğince erken gel. Seni biraz yorduğumuzdan korkuyorum da. Raskolnikov da yerinden kalkarak. Evet evet gelirim dedi aceleyle. Aslında işim de var. Ne yani ayrı ayrı mı yemek yiyeceksiniz diye bağırdı Razumihin. Raskolnikov ise şaşkınlıkla bakıyordu. Ne yapıyorsun sen Tanrı aşkına? Evet evet gelirim muhakkak muhakkak gelirim. Razumihin sen biraz daha burada kalsana. Şimdilik herhalde kendisi size gerekli değil anneciğim. Yoksa onu elinizden almış mı oluyorum? Yo hayır hayır. Dimitri Prokofiç yemeğe gelme lütfunu bizden esirgemeyeceksiniz değil mi? Lütfen dedi Dunya'da bekliyoruz. Razumihin yüzü ışıl ışıl saygıyla eğilip selam verdi. Bir an hepsi de tuhaf bir utangaçlık duydular. Hoşça kal Rodya. Daha doğrusu tekrar görüşünceye dek şu hoşça kalı sevmiyorum. Hoşça kal Nastasya. Ah yine hoşça kal dedim. Pulheri Aleksandrovna Sonya'yı da selamlamak istiyordu ama nedense yapamadı ve telaşla odadan çıktı. Dunya ise sırasını beklermiş gibi annesinin ardı sıra Sonya'nın önünden geçerken dikkatli, sevecen, içten bir selam verdi. Sonya şaşırdı. Telaşlı, ürkek selama karşılık verdi. Avdotya Romanovna'nın dikkat ve inceliğinden acı duymuşçasına yüzünde hastalıklı bir duygunun gölgeleri dolaştı. Raskolnikov aralıktan bağırdı. ''Hoşça kal Dünya, elini versene.'' Dünya sevecen biraz da utanarak döndü. Az önce verdim ya unuttun mu? Olsun bir daha ver. Ve kız kardeşinin küçücük parmaklarını kuvvetle sıktı. Dünya gülümsedi. Yüzü pembeleşti. Çabucak elini kurtarıp nedenini bilmediği bir sevinçle dolu annesinin ardı sıra gitti. Raskolnikov odaya dönünce Sonya'ya sevinçle bakarak çok güzel dedi. Tanrı ölüleri bağışlasın. Dirilere uzun ömür versin. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Söyleyin öyle değil mi? Sonya şaşkınlıkla onun birdenbire sevinçle aydınlanan yüzüne bakıyordu. Raskolnikov hiçbir şey söylemeden ona bir süre dikkatle baktı. Birden rahmetli babasının onun üzerine anlattığı şeyleri hatırlayıverdi. Pulheri Aleksandrovna da daha sokağa çıkar çıkmaz konuşmaya başladı. Aman Tanrım Düneçka çıkmakla ne iyi ettik. Sanki hafifleyiverdim. Dün akşam trendeyken oğlumun yanından çıkınca sevineceğim aklıma gelir miydi hiç? Söyledim ya size anneciğim hala hasta kendisi. Gerçekten görmüyor musunuz bunu? Belki de bizim yüzümüzden çektiği acılarla böyle oldu. Hoşgörülü olmamız ve onu bağışlamamız gerek. Pulheri Aleksandrovna onun sözünü keserek ateşli, sinirli bir şekilde ama sen hiç de hoşgörülü değildin dedi. Biliyor musun Dünya? Demin ikinize şöyle baktım da birbirinizin tıpkısısınız. Hem yalnızca yüzünüz değil huylarınız da. İkiniz de melankoliksiniz, ikiniz de yüzü gülmez ve ateşlisiniz. İkiniz de gururlu ve ikiniz de temiz yüreklisiniz. Onun bencil olması mümkün mü Düneşka ha? Hele bu akşam neler olabileceğini düşündükçe yüreğim ağzıma gelecek gibi oluyor. Tasalanmayın anneciğim, olması gereken neyse o olacak. Zavallı Pulheri Aleksandrovna birden boş bulunup, düşünsene Dünya dedi. Ya Pyotr Petrovich bu işten cayarsa? Dünya sert aşağılayıcı, böyle bir şey yaparsa artık ne değeri kalır kendisinin dedi. Çıkmakla ne yettik Dünya dedi Pulheri Aleksandrovna. kızının sözünü keserek. Sonra çabuk çabuk sürdürdü konuşmasını. Acele bir işi var gibiydi sanki. Varsın biraz dolaşıp hava alsın. İnsanı bunaltan bir odası var. Aslında her şey boğucu burada, her yer boğucu. İnsanın soluk alabileceği bir yer yok. Sokaklar bile penceresiz odalara benziyor. Aman tanrım, nasıl bir kent bu böyle? Dur kenara çekil, çiğneneceksin. Bir şey götürüyorlar, piyanoymuş. Ama itip kakıyorlar insanı. Ben bu kızdan çok korkuyorum dünya. Hangi kızdan anneciğim? Şu deminki kızdan, Sonya mıdır nedir? Ne olmuş Sonya'ya? Bir ön sezi var içimde dünya. İster inan, ister inanma. Daha odaya girdiği anda işte her şeyin sebebi bu kız diye düşündüm. Dünya can sıkıntısıyla o kızın hiçbir şeyin sebebi olduğu yok dedi. Hem şu sizin ön sezileriniz de anneciğim artık bıktırdı. Rodya kızı ömründe ilk kez dün görmüş. Nitekim demin odaya girdiğinde onu tanıyamadı bile. Bak görürsün, bu kızdan kuşkulanıyorum, göreceksin. Nasıl da korkuttu beni. Nasıl da bakıp duruyor bana. Sonra öyle bir gözleri var ki sandalyemde doğru dürüst oturamadım. Kızı bize nasıl tanıttığını hatırlıyor musun? Tuhaf doğrusu Pyotr Petrovic bize bu kız için neler yazıyor. Oysa tutup o kızı bile tanıtıyor. Üstelik de sana tanıtıyor, besbelli çok değer veriyor bu kıza. Pyotr Petrovic'in yazdığına bakma sen. Bizim için de neler söylediler, neler yazdılar, unuttun mu? Ben onun çok iyi bir kız ve onun için söylenenlerin de çok saçma olduğuna inanıyorum. Umarım öyledir. Pyotr Petrovic'e gelince çirkin bir dedikoducudan başka bir şey değil diye kestirip attı dünya. Pulheri Aleksandrovna da sustu. Konuşmaları da böylece bitti. Raskolnikov Razumihin'i pencereye doğru götürerek baksana dedi. Seninle bir işimiz var. Sonya gitmek için kalktı. Onlara selam verdi ve çabuk çabuk Katerina Ivanovna'ya geleceğinizi söyleyeceğim dedi. Bir dakika Sonya, konuşmamız gizli değil ve siz bize hiç engel olmuyorsunuz. Hem size söylemek istediğim birkaç şey vardı. Sonya söyleyeceklerini tamamlamadan Razumihin'e döndü. Baksana sen şu neydi adı? Porfiri Petrovic, tanırsın değil mi? Elbette akrabam olur. Razumihin müthiş meraklanmıştı. Ne yapacaksın Porfiri'yi? Şu davayı, yani şu cinayet işini. Dün öyle konuşuyordunuz galiba, o yürütüyormuş öyle değil mi? Razumihin'in gözleri fal taşı gibi açıldı. Evet, ne olmuş? Kadına kimlerin rehin yatırdığını soruşturuyormuş. Benim de verdiğim bir iki parça eşya vardı. Gerçi ufak tefek şeyler. Biri buraya gelirken kız kardeşimin armağan ettiği yüzük. Öteki de baba yadigarı gümüş saat. Edecekleri 5-6 ruble bir şey ama hatıra değerleri var. Acaba ne yapmam gerekiyor? Bunların kaybolup gitmesini istemiyorum. Bilhassa da saatin. Demin Düneşka'nın saatinden söz edilirken annemin benimkini görmek isteyeceğinden çok korktum. Babamdan bize kalan tek şey. Bu saat kaybolursa annem üzüntüden hasta olur. Kadın milleti işte, ne yapayım? Bana bir akıl öğret. Biliyorum karakola başvurmalıyım ama acaba doğrudan doğruya Porfiri'ye başvurmam daha iyi olmaz mı? Ne dersin? Bu işi bir an önce halletmek istiyorum. Göreceksin, yemeğe gittiğimizde annem saati soracaktır. Kesinlikle karakola değil, Porfiri'ye başvuracaksın diye bağırdı Razumihin. Müthiş heyecanlanmıştı. Aman tanrım, nasıl sevindim. Hem ne diye hemen şimdi gitmiyoruz. Şuradan şurası, şimdi evdedir. Olur gidelim. O da seninle tanıştığına çok ama çok sevinecektir. Senden pek çok kez söz ettim kendisine. Hatta daha dün, gidelim hadi. Demek koca karıyı tanıyordun ha? Tabii canım, boşa değildi. Her şey öyle yerine yerleşti, öyle güzel yoluna girdi ki şimdi. Ay ve Sonya Ivanovna. Raskolnikov düzeltti. Sonya Semyonovna. Sonra kıza döndü. Bu benim dostum Razumihin'dir Sonya Semyonovna. Ve çok iyi bir çocuktur. Sonya Razumihin'in yüzüne hiç bakmamıştı. Bu durumdan daha da çok utanarak, eğer hemen gitmek zorundaysanız diye mırıldandı. Raskolnikov, evet gidelim dedi. Ben size bugün uğrarım Sonya Semyonovna. Yalnız adresinizi verin bana. Konuşurken şaşırdığı söylenemezdi ama çabuk çabuk konuşuyor, kızın gözlerine bakmaktan kaçınıyordu. Sonya ona adresini verdi. Bu sırada da kıpkırmızı kesildi. Hep birlikte çıktılar. Razumihin en son çıktı. Onların ardı sıra merdivenlerden inerken, ''Kapıyı kilitlemiyor musun?'' diye sordu. ''Hiçbir zaman kilitlemedim ki. Sözde 2 yıldır kilit alacağım.'' Gülümseyerek Sonya'ya baktı. ''Kilitleyecek hiçbir şey olmayan insanlar mutludurlar herhalde, öyle değil mi?'' Sokak kapısının ağzında durdular. ''Siz sağ mı sapıyorsunuz Sonya Semyonovna?'' ''Aklıma geldi. Oturduğum yeri nasıl buldunuz?'' Kıza bambaşka bir şeyler söylemek istiyormuş gibi bir tavırla sormuştu bu soruyu. Onun o durgun, tertemiz gözlerine bakmak istiyor, çok istiyor ama bir türlü bakamıyordu. ''Dün Poleçka'ya vermişsiniz adresinizi.'' ''Polya, ah evet Poleçka. Şu küçük kız, sizin kız kardeşiniz değil mi? Ona adresimi mi vermişim? Yoksa unuttunuz mu?'' ''Yo, hatırlıyorum. Sonra rahmetli babamdan da duymuştum sizi ama o sıralar adınızı bilmiyordum. Babam da bilmiyordu ve işte şimdi geldim. Dün adınızı öğrenince bugün gelip Bay Raskolnikov burada mı oturuyor diye sordum. Pansiyoner olarak yaşadığınızı bilmiyordum. Hoşça kalın. Katerina Ivanovna'ya ileteceğim.'' Sonunda onlardan ayrılabildiğine çok sevindi. Başı önde, hızlı adımlarla yürüdü. Onların gözünden olabildiğince çabuk kaybolmak ve olabildiğince hızlı yürüyüp hemen 20 adım ötede sağdaki sokağa sapmak istiyordu. Ondan sonra artık tek başına kalacaktı. Tek başına kalacak ve kimsenin yüzüne bakmadan, hiçbir şeyi fark etmeden hızlı hızlı yürüyerek düşünecek, söylenen her sözü, her davranışı hatırlamaya çalışacaktı. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman böylesi duygular duymamıştı. Daha önce hiç bilmediği, yepyeni, koskoca bir dünyayı sisler içinde gibi belirsizce duyumsuyordu. Sonra birden Raskolnikov'un bugün kendisine uğrayacağını söylediğini hatırladı. Belki yarın sabah, belki de hemen şimdi uğrardı. Kalbi duracak gibi oldu birden. Ah bari bugün gelmese, lütfen bugün gelmese. Korkmuş bir çocuk gibi yalvarıyordu. Tanrım, hiç kuşkusuz Sonya, böyle bir anda hiç tanımadığı birinin kendisini adım adım izlediğini fark edemezdi. Kapıdan çıktığı andan beri peşindeydi adam. Raskolnikov, Razumihin ve Sonya dışarı çıkıp da sokak kapısı önünde bir iki kelime bir şeyler konuştukları sırada tesadüfen yanlarından geçmekte olan yabancı, yine tesadüfen Sonya'nın "Bay Raskolnikov burada mı oturuyor?" diye sordum sözlerini duyunca titrer gibi olmuş, üçüne de çabucak ama dikkatle bakmış, bilhassa da o sırada Sonya ile konuşmakta olan Raskolnikov'a dikkat etmişti. Sonra eve bir göz atmış ve belleğini iyice yerleştirmişti. Bütün bunlar göz açıp kapayıncaya dek geçen bir süre içerisinde olmuş ve adam yanlarından geçerken yürüyüşünü bile kesmemişti. Yalnız kulağına gelen sözlerden sonra yüzünü göstermemeye çalışarak adımlarını ağırlaştırmış, birini bekliyormuş gibi bir tavır takınmıştı. Sonya'yı bekliyordu. Üç arkadaşın vedalaştığını duymuştu. Sonya'nın şimdi onlardan ayrılıp bir başına eve dönmesi gerekiyordu. Sonya'nın yüzünü hatırlamaya çalışan yabancı, "Ben bu yüzü bir yerde gördüm," diye düşündü. "Acaba nerede oturuyor? Öğrenmem gerek." Köşeye varınca sokağın karşı tarafına geçti. Dönüp arkasına baktı ve Sonya'nın hiçbir şeyden habersiz ardı sıra gelmekte olduğunu gördü. Köşeye gelince Sonya da aynı sokağa saptı. Adam gözlerini ondan ayırmadan karşı kaldırımda yürüyordu. Böylece 50 adım kadar gittikten sonra Sonya'nın yürümekte olduğu yana geçti. Adımlarını hızlandırıp ona yetişti ve 5 adım kadar gerisinden yürümeye başladı. Bu 50 yaşlarında, ortadan biraz uzun boylu, iri yarı, geniş omuzlu bir adamdı. Omuzlarının geniş olması onu hafif kamburumsu gösteriyordu. Sırtındaki sık ve güzel giysilerden sıradan biri değil, bir beyefendi olduğu anlaşılıyordu. Elinde yepyeni eldivenler ve her adım atışında kaldırım taşları üzerinde tıklattığı güzel bir baston vardı. Büyücek ve elmacık kemikleri hafif çıkık, yüzü oldukça hoştu. Yüzünde Petersburglularda pek görülmeyen bir dirilik, canlılık vardı. Tek tük akları olan açık sarı saçları çok gürdü. Saçlarından da açık renkte olan sakalı yine çok gürdü ve dümdüz aşağı iniyordu. Gözleri mavi, bakışları soğuk ve dalgındı. Dudakları kıpkırmızıydı. Kısacası yaşını pek göstermeyen, daha doğrusu yaşından çok daha genç gösteren bir adamdı bu. Sonya kanal yoluna çıkınca ikisi kaldırımda yan yana geldiler. Adam gözlerini Sonya'dan hiç ayırmadığı için kızın son derece dalgın, düşünceli olduğunu da görmüştü. Sonya evine gelince dış kapıdan geçip avluya girdi. Şaşırır gibi olan adam da ardı sıra yürüdü. Sonya avluda sağa sapıp köşede dairesine çıkan merdivenlere doğru yürüdü. "Adam şu işe bak," diye söylenip onun arkasından merdivenlerden çıkmaya başladı. Üçüncü kata gelince koridora saptı ve kapısına tebeşirle Terzi Kopernomov yazılı 9 numaralı dairenin kapısını çaldı. Yabancı da 8 nol dairenin kapısını çalarken bu tuhaf rastlantıya iyice şaşırarak bir kez daha "şu işe bak," diye söylendi. İki kapı arasındaki uzaklık 6 adım ya var ya yoktu. Yabancı Sonya'ya bakıp gülümseyerek "Kopernomov'un dairesinde mi oturuyorsunuz?" diye sordu. "Dün kendisine bir yelek diktirmiştim. Ben de burada hemen yanı başınızda Madame Karlovna'nın dairesinde oturuyorum." Ne hoş bir rastlantı. Sonya adama dikkatle baktı. "Komşuyuz," diye ekledi adam. Pek bir neşeliydi. 3 gündür Petersburg'dayım. Neyse, şimdilik hoşça kalın." Sonya karşılık vermedi. Kapı açılmıştı. Süzülürcesine içeri girdi. Nedense utanmış, biraz da ürker gibi olmuştu. Porfiri'ye giderlerken Razumihin coşmuş gibiydi. Yolda birkaç kez "Kardeş, işte bak bu çok iyi oldu. Çok çok sevindim," diye tekrarladı. Raskolnikov "Neye sevindin?" diye geçirdi içinden. "Koca karıda senin de rehinin olduğunu bilmiyordum ben ve çok önce mi oldu bu? Yani rehin için uğraman. Budala ne kadar safsın. Dur bakayım ne zamandı?" Hatırlamaya çalışarak duraksadı. "Sanırım ölümünden 3 gün önce oradaydım." Rehine bıraktığı eşyalar için kaygılandığını ve onlara bir an önce kavuşmak istediğini hissettiren bir sesle, "Aslında ben şimdi saatimle yüzüğümü kurtarmaya gidiyor değilim. Gerçi gene 5 parasızım. Dünkü o lanet sayıklama yüzünden cebimde bir tek gümüş ruble kaldı. Sayıklamasını hatırlatırken bilhassa vurgulu konuşmuştu. Evet biliyorum biliyorum dedi Razumihin çabuk çabuk. Neyi onayladığı belli değildi. Demek bunun içinde o sıralar. Beni biraz şaşırtmıştı bu biliyor musun? O sıralardaki sayıklamalarından da bir takım yüzüklerden, kordonlardan söz edip durmuştun. Evet evet şimdi artık her şey apaçık. Bak hele demek bu düşünce onların arasında epey yayılmış. Şu adam benim için çarmıha girilmeye bile gider. Sayıklarken yüzüklerden, kordonlardan niçin söz ettiğimin açıklık kazanmasına nasıl da seviniyor. Evet, iyice yer etmiş bu düşünce kafalarında. Acaba kendisini evde bulabilecek miyiz? Buluruz, buluruz dedi Razumihin. Bu kardeş, şimdi sen de göreceksin ya, yaman oğlandır. Biraz patavatsızdır. Aslında sosyeteyi ve kurallarını bilir. Ben başka anlamda söylüyorum patavatsızlığını. Akıllıdır, aptal sayılmaz. Hatta hiç de aptal sayılmaz. Yalnız biraz değişik bir düşünüş biçimi var. Kuşkucudur, kimseye güvenmez. Hatta edepsizleşebilir. Kazıklamayı, daha doğrusu oyuna düşürmeyi sever. Hani şu eski yöntem. Maddi delillere dayanma. Ama işini iyi bilir. Geçen yıl hiçbir ipucu olmayan bir cinayet işini ortaya çıkarmıştı. Seninle tanışmak için de can atıyor. Ne diye can atıyor ki benimle tanışmak için? Yani şeyden dolayı değil, şu son sıralar hastalığın dolayısıyla senden sıkça söz etmem gerekti kendisine. Tabii beni dinledi. Ve senin de hukuk fakültesinde okuduğunu, maddi olanaksızlıklar yüzünden okulu bırakmak zorunda kaldığını öğrenince çok yazık dedi. Ben de bundan şu sonucu çıkardım. Yani bütün bunlar bir arada düşününce, hayır yalnız bunlar da değil. Dün Zamyotov'a söylediklerini biliyor musun Rodya? Dün birlikte eve dönerken ben sarhoş kafayla bir takım gevezelikler ettim. Bunları büyütmüş olmandan korkuyorum. Neyi yani? Beni deli saymalarını mı? Belki de doğrudur bu. Yüzü gergin bir gülümsemeyle çarpıldı. Evet yani şey tüh. Hayır. Yani dün sana söylediklerimin hepsi öteki konuda söylediklerim de sarhoş saçmalarıydı. Ne diye özür diliyorsun canım? Abartılmış bir öfkeyle bağırdı. Hem bıktım bütün bunlardan artık. Gerçekte kızmamış ama çok öfkelenmiş gibi bir tavır takınmıştı. Biliyorum, biliyorum, anlıyorum, inan bana anlıyorum. Konuşması bile utanç verici. Madem utanç verici sen de konuşma. İkisi de sustular. Razumihin coşkusunun da ötesinde bir heyecan içindeydi. Ve Raskolnikov onun bu durumundan tiksinti duyuyordu. Razumihin'in az önce Porfiri hakkında söyledikleri de onu heyecanlandırmıştı. Yüzü sapsarı, yürek vuruşları sıklaşmış. Bir de buna ağlayıp sızlamak, mutsuz adam rolleri oynamak gerekecek şimdi diye düşündü. Ve tabii olabildiğince doğal olmaya çalışarak. Aslında en doğal olan hiç rol yapmamak ve olduğu gibi görünmek. Kendimi hiç zorlamamalıyım. İstemeden zorla yaptım mı doğallıktan uzak olurum. Artık oradaki duruma göre bakacağız. Acaba gitmekle doğru mu yapıyorum? Pervaneler kendiliklerinden atılırlar mum ışığına. Yüreğim kötü çarpıyor, bu hiç iyi değil. Şu gri ev, dedi Razumihin. En önemlisi de Porfiri benim dün bu cadının evine gittiğimi biliyor mu, bilmiyor mu? Gittiğimi ve kan meselesini sorduğumu. Bunu hemen öğrenmeliyim ilk anda. Daha adımımı içeri atar atmaz. Yüzüne bakmalı ve çıkarmalıyım. Ölmek pahasına bile öğrenmeliyim. Biliyor musun dedi hilekar bir gülümsemeyle Razumihin'e dönerek. Bugün dikkat ettim de sabahtan beri sen de hiç görmediğim bir heyecan içindesin. Doğru mu söylüyorum? Ne heyecanı? Dedi Razumihin yüzünü buruşturarak. Heyecanlı falan değilim. Yok kardeş apaçık görülüyor bu. Demin benim orada, iskemlenin neredeyse düşecek kadar ucuna oturmuş, tir tir titriyordun. Ben senin iskemleye böyle oturduğunu daha önce hiç görmedim. İkide bir de hoplayıp kalkıyordun. Bazen öfkeleniyor, bazen de badem şekeri gibi tatlılaşıyor, gevşiyordun. Hatta kızarıyordun. Hele yemeğe çağrıldığında kıpkırmızı kesildin. Ben de bu dediklerin hiçbiri olmadı, yalan söylüyorsun. Hem bana baksana, sen ne demek istiyorsun? İlkokul öğrencileri gibi şımarıp duruyorsun. Şuna bak, yine kıpkırmızı kesildi. Domuzun birisin sen. Utandın mı Romeo? Dur hele. Ben bugün bunu bir yerde anlatayım da gör. Annemi bir güldüreyim. Annemle birlikte birisini daha güldüreyim de gör. Dinle, dinle beni dedi Razumihin. İyice şaşırmış, eli ayağı buz kesmişti. Dur dinle, bak ciddi söylüyorum. Ondan sonra ne olur biliyor musun? Ne anlatacakmışsın onlara? Ben kardeş, tüh ne domuzmuşsun ulan. İlkbahar gülü canım. Ama ne de yakışıyor bu durum sana. 1.90'lık Romeo. Nasıl da yıkanmış, temizlenmiş bugün. Tırnaklarını bile unutmamış. Hiç görülmüş şey mi bu? Aman tanrım şuna bakın. Krem de sürmüş. Eğil bakayım. Domuz. Raskolnikov kendinden geçmişçesine gülüyordu. Porfiri Petrovic'in apartmanına da ortalığı çınlatan bu kahkahalarla girdiler. Raskolnikov'a gerekli olan da buydu. Eve gülerek girdikleri, holde de gülmelerini sürdürdükleri içeriden duyulsun istiyordu. Raskolnikov'u omuzundan yakalayan Razumihin kudurmuş gibi ''Burada tek kelime edersen seni gebertirim.'' dedi. Ama artık içeri giriyorlardı. Raskolnikov'un görünüşü kahkahalarla gülmemek için kendini güçlükle tutan birini andırıyordu. Onun ardından giren Razumihin ise sırık gibi boyuyla neredeyse iki büklüm yere doğru eğilmişti. Müthiş öfkeli bir görünüşü vardı. Yüzü şakayık gibi kıpkırmızı, hareketleri hantal, beceriksizceydi. Gerek yüzü gerekse genel durumu gerçekten de gülünçtü. Ve Raskolnikov kahkahalarla gülmekte haklı görülebilirdi. Raskolnikov odanın ortasına dikilen ve soru dolu bakışlarla onlara bakmakta olan ev sahibini henüz tanıştırılmamış olmasına karşın eğilerek selamladı. Gülüşünü tutmak ve hiç değilse kendini tanıtmak üzere birkaç kelime söyleyebilmek için hala büyük bir çaba harcıyormuş gibi bir tavırla elini uzattı. Ama tam bu sırada sözde ciddileşmiş ve birkaç kelime söyleyebilecek duruma gelmişti. Gözü sanki elinde olmadan Razumihin'e gitmiş ve artık kendini tutamamıştı. O ana kadar güçlükle bastırdığı ölçüde de güçlenmiş olan bir kahkaha attı. Bu içten gülüşler karşısında Razumihin'in takındığı aşırı öfkeli tavır sahneye son derece içtenlikle bir neşe katıyor, bundan da önemlisi sahneyi doğallaştırıyordu. Üstelik Razumihin sanki bile bile yapıyormuş gibi her şeyi daha da kıvamlaştırıvari bir iş yaptı. "Ah seni şeytan!" diyerek Raskolnikov'a doğru savurduğu eli hemen oracıkta, üzerinde boş bir çay bardağı bulunan yuvarlak küçük masaya çarptı. Sehpa da bardak da şangır şungur yere devrildi. Porfiri Petrovich neşeyle "Mobilyaları ne kırıyorsunuz baylar?" diye bağırdı. "Hazineye zarardır bu." Sahne şöyleydi. Elini ev sahibinin elinde unutan Raskolnikov, ölçüyü de elden kaçırmayarak katıla katıla gülüyor, bu duruma olabildiğince çabuk ve doğal bir biçimde son verecek zamanın gelmesini kolluyordu. Sehpayı devirmekten ve bardağı kırmaktan iyice utanan Razumihin, yerdeki cam kırıklarına üzüntüyle baktıktan sonra tükürmüş, odadakilere sert çarkısını dönerek yüzü bir karış, görmeyen gözlerle pencereden bakmaya başlamıştı. Porfiri Petrovich gülüyor, gülmek de istiyordu. Ama durumun kendisine açıklanması gerektiği de apaçıktı. Köşede bir iskemlede oturmakta olan Zamyotov, konukların içeri girdiğini görünce hafiften yerinden doğrulmuş, ağzı hafif bir gülümsemeyle yarı açık beklemeye başlamıştı. Sahneyi şaşkınlıkla, hatta biraz da kuşkuyla izliyor, dahası Raskolnikov'a bozulmuş gibi bakıyordu. Zamyotov'la bu hiç beklemediği karşılaşma, Raskolnikov'da da düş kırıklığına benzer bir şaşkınlık yaratmıştı. Bunu da iyice düşünmek gerek diye geçirdi içinden. Sonra zorlama bir utangaçlıkla, "Bağışlayın lütfen," diye söze başladı Raskolnikov. "Aman efendim, çok sevindim. Sizin gelişiniz de doğrusu sevinç ve neşe doluydu." Porfiri Petrovich başıyla Razumihin'i göstererek, "Ne o, selam da mı vermek istemiyor?" "Ne yaptım da cinleri tepesine çıktı bilmiyorum. Yolda kendisine Romeo'ya benzediğini söyledim, hepsi bu. Söyledim ve kanıtladım. Başka da bildiğim kadarıyla bir şey olmadı." Razumihin yüzünü çevirmeden "Domuz," diye homurdandı. Porfiri gülümseyerek, "Bir tek kelimeye bu kadar kızabilmesi için çok ciddi bir takım nedenleri olsa gerek," dedi. Razumihin birden döndü, hiçbir şey olmamış gibi gülümsedi ve Porfiri Petrovich'e doğru ilerleyerek, "Ah seni soru yargıcı," dedi. "Hepinizi şeytanlar görsün, değil mi? Bu kadar şamata yeter, işimize bakalım. İşte dostum Raskolnikov. Birincisi senden kendisine o kadar çok söz ettim ki tanışmak istedi. İkincisi de seninle küçük bir işi var. Aa Zamyotov, sen ne arıyorsun burada? Siz tanışıyor muydunuz? Eski ahbap mısınız yoksa?" Raskolnikov kaygıyla "Bu da ne demek oluyor?" diye düşündü. Zamyotov bir an şaşırır gibi oldu. Sonra senli benli bir tavırla "Dün senin evde tanışmıştık ya," dedi. "Desene evimdeki toplantı senin işine yaradı. Bu Porfiri geçen hafta kendisini seninle tanıştırmam için yalvarıp durmuştu bana. Ama bakıyorum benim yardımım olmadan da siz muhabbeti ilerletmişsiniz. Tütünü nerede Porfiri?" Porfiri Petrovich ev kılığındaydı. Üzerinde bir robe de chambre vardı. Çamaşırları tertemizdi. Terlikleri fazla giyilmekten çarpılmıştı. 35 yaşlarında, ortadan biraz kısa boylu, tıknaz, hatta göbekli bir adamdı. Ne bıyığı ne favorisi vardı ve yüzü tıraşlıydı. Saçları çok kısa kesilmişti. Başı kocaman, yüz yuvarlaktı ve arkada bir çıkıntı yapıyordu. Kısa kalkık burunluydu. Şiş ve yuvarlak yüzü hastalıklı sarımsı renkteydi. Ama canlı, dinçlik akan, hatta alaycı bir yüzdü bu. Birine göz kırpıyormuş gibi titreşen, neredeyse bembeyaz kirpiklerin örttüğü durusu ışıltılı gözlerin anlatımı da olmasa, insan bu yüze saf ve temiz bir yüz diyebilirdi. Kadınsı çizgiler taşıyan vücuduyla çelişen bir anlatımı vardı gözlerinin. Ve bu durum, ilk bakışta kendisinden beklenebilecek olandan çok daha ciddi bir hava veriyordu ona. Porfiri Petrovich, konuğun kendisiyle küçük bir işi olduğunu duyar duymaz, hemen divana oturmasını rica etti. Kendisi de divanın öteki ucuna yerleşti ve gözlerini konuğa dikip sabırsızlıkla meselenin anlatılmasını beklemeye başladı. Bir hastada yeni tanıştığınız biri anlatacağınız şeyi dinlemek için gerektiğinden daha ciddi bir ilgi gösterirse, hele anlatacağınız şey sizin görünüşünüze göre karşınızdakinin gösterdiği derin ilgiyle yan yana getirilemeyecek kadar basitse, bu durum sizi fazlasıyla sıkar, tedirgin eder. Ama Raskolnikov kısa ve açık birkaç cümleyle ne istediğini hiç eksiksiz anlattı. Buna çok sevindi çünkü böylece Porfiri'yi inceleyecek zaman bulmuştu. O konuştuğu sürece Porfiri Petrovic gözlerini üzerinden bir an bile ayırmamıştı. Masanın tam karşısında oturan Razumihin ise Raskolnikov'un sorunu anlatmasını gergin bir sabırsızlıkla izliyor, gözleri biraz da bu işin ölçüsünü kaçırarak durmadan birinden ötekine gidip geliyordu. Raskolnikov içinden budala diye bir küfür savurdu. Porfiri resmi bir tonla polise bir dilekçe vermeniz gerek dedi. Falanca olayı, yani cinayeti öğrenmiş bulunuyorum. Şu şu eşyalar benimdir. Eşyalarımı geri alabilmem için durumun ilgili sorgu yargıcına iletilmesini rica ederim gibi bir şey ya da onlar size orada yazarlar. Raskolnikov çok utanmış gibi görünmeye çalışarak ne var ki dedi, ben şu anda beş parasız durumdayım, hatta bunca önemsiz bir işe yetecek kadar bile param yok. Ben şimdi size yalnızca falan eşyaların benim olduğunu, param olduğunda da geri alacağımı bildirmek isterdim. Raskolnikov'un parasal durumuyla ilgili açıklamalarını oldukça soğuk karşılayan Porfiri Petrovic fark etmez dedi. Ama yine de isterseniz dilekçenizi bana da verebilirsiniz. Aynı anlamda bir dilekçe olacak bu. Falanca olayı öğrendim, filanca eşyalar benimdir, geri alabilmem için gereği. Raskolnikov yine sorunun parasal yanıyla ilgilenerek hemen Porfiri'nin sözünü kesti. Acaba rastgele bir kağıda yazabilir miyim? Tabii dedi Porfiri. Nasıl kağıda isterseniz. Ve birden gözlerini kırpıştırarak ve hatta sanki Raskolnikov'a göz kırparak alay eder gibi baktı. Bu belki de Raskolnikov'a böyle gelmişti. Çünkü bir anlık bir şeydi bu ama yine de bir anlık da olsa böyle bir şey olmuştu. Raskolnikov Porfiri'nin kendisine göz kırptığına emin edebilirdi. Ama niçin ve hangi amaçla? Bir an şimşek hızıyla biliyor düşüncesi geçti kafasından. Sizi böyle saçma şeylerle rahatsız ettiğim için bağışlayın dedi sonra. Biraz şaşırmış gibiydi. Rehindeki eşyalarımın edip edeceği 5-6 ruble bir şey. Ama onları bana yadigar bırakanların anıları nedeniyle benim için değerleri pek büyüktür. Doğrusu öğrendiğimde çok korktum. Bu sırada Razumihin hiç art niyeti olmaksızın şimdi anladım dedi. Dün ben Zosimova Porfiri'nin koca karıya rehin yatıranları sorguya çektiğini söylediğimde demek bunun için telaşlanmıştın. Artık bu kadarına dayanılmazdı. Raskolnikov öfke kıvılcımlarıyla tutuşan kapkara gözlerini Razumihin'e dikti. Ama hemen kendisini toparladı ve ustalıkla takındığı yapmacık bir öfkeyle ''Sen kardeş sanırım benimle alay ediyorsun.'' dedi. ''Evet belki senin gözünde saçmadır bütün bunlar ve ben bu saçma sapan şeyler üzerinde gerektiğinden çok duruyor olabilirim. Ama bu yüzden beni ne bencillikle ne de açgözlülükle suçlamalısın. Kaldı ki bu iki değersiz şeyin benim gözümde bambaşka değerleri olabilir.'' Sana demin de söylemiştim. Şu birkaç rubleden fazla etmeyecek gümüş saat. Babamdan kalan biricik şeydir. Benimle alay edebilirsin ama birden Porfiri'ye döndü. Annem geldi. Bir öğrenirse çabucak yine Razumihin'e döndü. Sesini titretmeye çalışarak saatin elimden çıktığını perişan olur. Kadın milleti işte. Razumihin üzülmüştü. Ben o anlamda söylemedim ki dedi. Hatta ben tam tersini söylemek istemiştim. Raskolnikov heyecandan tir tir titriyordu. İyi açıklayabildim mi? Doğal mıydım? Abartılı değil miydim biraz? Kadın milleti. Kadın milletine hiç gerek yoktu. Porfiri Petrovic, anneniz mi geldi dedi. Evet, ne zaman? Dün akşam. Porfiri sustu. Bir şeyler düşünüyor gibiydi. Eşyalarınızın başına bir şey gelmesi söz konusu olamaz dedi sonunda. Sesi soğuk ve sakindi. Aslında ben sizi ne zamandır bekliyordum. Ve sanki hiçbir şey olmamış gibi sakin, sigarasının küllerini halıya silkeleyip duran Razumihin'e bir kül tablası uzattı. Raskolnikov titredi. Ama Porfiri ona bakmıyor gibiydi. Hala Razumihin'in sigarasıyla ilgiliydi. ''Ne, bekliyor muydun?'' diye bağırdı Razumihin. ''Öyleyse sen orada onun da rehin olduğunu biliyordun.'' Porfiri Petrovic, Raskolnikov'a ''Sizin iki eşyanızı, yani saatinizi ve yüzüğünüzü bir kağıda sarılmış olarak bulduk orada. Kağıdın üzerinde kurşun kalemle okunaklı olarak adınızı ve rehinleri sizden aldığı tarihi yazmış. ''Ne kadar dikkatlisiniz?'' dedi Raskolnikov, Porfiri'nin gözlerinin içine bakmaya çalışarak. Gülümsemek istedi ama sonunda dayanamayarak ''Yani demek istiyorum ki'' dedi. ''Herhalde ona rehin yatıran pek çok insan vardı. Yani hepsinin bir hatırlanması pek kolay değil. Oysa siz hepsini çok iyi hatırladığınız gibi bir de... Aptalca konuşuyorum, şu son sözü hiç eklememeliydim, çok zayıf kaçtı.'' Porfiri belli belirsiz bir alayla ''Bütün rehin sahipleri biliniyor'' dedi. ''Gelmeyen bir siz kalmıştınız. Biraz rahatsızdım. Duydum bunu. Sonra nedense sinirleriniz de bozukmuş. Aslında şu anda da renginiz biraz soluk.'' Raskolnikov birden o ana kadar tavrını değiştirip kaba, hırçın bir tonla hiç de değil dedi. Tam tersine çok iyi. İçinde bastıramadığı bir öfke dalgası kabarıyordu. Şimdi kızgınlıkla yanlış bir şey söyleyeceğim diye düşündü. Neden böyle eziyet ediyorlar bana? Razumihin öteden söze karıştı. Biraz rahatsızmış, laf mı bu? Daha düne kadar kendinde değildin, sayıklayıp duruyordun. İnanır mısın Porfiri, ayakta duracak hali yoktu. Ama biz daha Zosimov'la kapıdan çıkar çıkmaz üstünü giyindiği gibi soluğu dışarıda almış. Ve artık nerelerde dolaştıysa ta gece yarılarına kadar sokaklarda sürtüp durmuş. Ve düşünün ki ateşler içinde ve bütünüyle kendini bilmez bir durumda. Hiç yapılacak iş mi bu? Porfiri başını kadınlar gibi sallayarak gerçekten de bütünüyle kendini bilmez bir durumda mı diye sordu. Raskolnikov öfke içinde saçma dedi. İnanmayın. Aslında benim söylememe de gerek yok. İnanılacak şey mi bu? Ama Porfiri Petrovich bu tuhaf sözleri duymamışa benziyordu. Kendini bilmez bir durumda olsaydın hiç sokağa çıkar mıydın diye parladı Razumihin. Niçin çıktın ha? Niçin? Neden gizlice? Bunları yaptığın sırada sen de aklın, sağduyunun varlığından söz edilebilir mi? Evet, şu anda ortada bir tehlike bulunmadığına göre bunu sana açıkça söylüyorum. Raskolnikov küstah, kışkırtıcı bir gülümsemeyle Porfiri'ye dönerek, dün öylesine bıktırdılar ki beni dayanamayıp kaçtım. Beni bulmamaları için başka bir yerde bir oda tutmak istiyordum kendime. Giderken de çokça para almıştım yanıma. Bay Zamyatov da gördü bu paraları. Siz söyleyin Bay Zamyatov. Dün benim aklım başımda mıydı değil miydi? Şu anda Zamyatov'u boğabilirdi. Bakışları, susuşu öylesine sinirlerine dokunuyordu ki. Bence dün siz tümüyle aklı başında, hatta kurnazca konuşuyordunuz dedi Zamyatov. Sesi soğuktu. Yalnız biraz fazla sinirliydiniz. Porfiri Petrovich, Nikodim Fomiş de dedi. Az önce bana size dün gece çok geç saatlerde atların altında kalarak ezilen bir memurun evinde rastladığını söylüyordu. Evet, alalım şu memur olayını diye atıldı Razumihin. Memurun evinde aklın başında mıydı? Cebindeki olanca parayı cenaze masrafı yapsın diye memurun dul karısına verdin. Yardım mı etmek istiyorsun? Ver 15 ruble, ver 20 ruble. Ama 1-2 ruble de kendine bırak. Hayır, ille de cepteki 25 rublenin hepsi verilecek. Belki de bir yerde gömü buldum da senin haberin yok. Dün de cömertliğim tuttu. Örneğin Bay Zamyatov biliyor benim böyle bir gömü bulduğumu. Dudakları titreyerek Porfiri'ye döndü. Böyle ipe sapa gelmez şeylerle yarım saattir başınızı ağrıttığımız için bağışlayın. Herhalde bıktırdık sizi. Rica ederim, tam tersine, tam tersine. Bütün bunların beni ne kadar ilgilendirdiğini bilemezsiniz. Sizi izlemek, sizi dinlemek çok ilginç doğrusu. Sonunda beni onurlandırmak yüceliğini gösterdiğiniz için de itiraf edeyim ki çok sevinçliyim. Razumihin, hiç değilse bir çay ver yahu, boğazımız kurudu diye bağırdı. Güzel fikir. Herhalde herkes katılır buna. Çaydan önce daha esaslı bir şey istemez miydiniz? Hadi bakalım. Porfiri Petrovich çıktı. Raskolnikov'un kafasının içinde düşünce kasırgaları esiyordu. Son derece sinirliydi. Gizlenmeye, asgari kuralları gözetmeye bile gerek görmüyorlar. Madem beni tanımıyorsun, nasıl oluyor da Nikodim Fomiş'le benden söz edebiliyorsun? Demek ki it gibi peşimde dolaşıp beni izleyip durduklarını gizlemek bile istemiyorlar. Yani açıkça suratıma tükürüyorlar. Sinirden tir tir titriyordu. Saldırınızı açıktan yapsanıza. Ne kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorsunuz. Hem bu hiç de kibarca değil Bay Porfiri Petrovich. Ve ben böyle bir şeye belki de izin vermeyebilirim. Ayağa kalkıp da gerçeği suratlarına haykırıveririm. O zaman anlarsınız sizlerden nasıl tiksindiğimi. Güçlükle soluyordu. Ama ya bana öyle geliyorsa? Ya bütün bunlar benim kuruntumsa? Yanılıyor ve deneyimsizliğimden dolayı öfkeye kapılıyorsam? Oynadığım bu alçakça role katlanamıyorsam? Belki de hiçbir art niyetleri yok. Öylesine. Rastgele söylemişlerdir ne söylemişlerse. Ama hayır. Yine de bir şeyler var bu sözlerde. Porfiri Petrovich koca karıdan söz ederken niçin onda dedi. Zamyatov niçin hatta kurnazca konuştuğumu söyledi. Sonra konuşurkenki tavırları. Evet, tavırları. Razumihin bizimle oturduğu halde neden hiçbir şeyden kuşkulanmıyor? Ama bu odun kafalı ne zaman neyden kuşkulanmıştır ki? Yine kriz başlıyor. Porfiri az önce bana göz kırptı mı, kırpmadı mı? Ama saçma bu, ne diye göz kırpsın ki? Yoksa beni sinirlendirmek, kızdırmak mı istiyorlar? İki olasılık var. Ya bunların hepsi kuruntu, ya da biliyorlar. Zamyatov bile küstah. Gerçekten de küstah mı Zamyatov? Anlaşılan bir gece içinde düşüncelerini değiştirmiş. Böyle olacağını biliyordum zaten. Kendi evinde gibi burada, oysa ilk kez geliyormuş. Porfiri onu konuktan saymıyor bile. Ona arkasını dönerek oturabiliyor. Muhabbetleri esastı. Bu yakınlaşma kesin kes benim yüzümden olmuştur. Ve biz gelmeden önce de %100 beni konuşuyorlardı. Acaba oraya daha sonra gittiğimi biliyorlar mı? Bir örneği bilsem bunu. Dün bir oda bulmak için dışarı çıktığımı söylediğimde üzerinde durmadı. Bu oda işini iyi buldum ama. Daha sonra da işime yarayabilir. Demek ateşler içinde ve kendimi bilmez bir durumda. Ha? Dün akşam. Dün neler olup bittiğini bütünüyle biliyor. Yok annemin gelişinden haberi yokmuş. Yok koca karı paketin üzerine kurşun kalemle aldığı tarihi yazmış. Yok bilmem neler. Yalan söylüyorsunuz baylar. Faka basmam ben. Bunların hiçbiri daha kanıt değil. Sizin kuruntularınız. Kanıt gösterin bana baylar, kanıt. Oraya yeniden gitmiş olmam mı? O bir kanıt değil. Sayıklamadır. Onlara ne söyleyeceğimi iyi biliyorum ben. Oraya yeniden gittiğimi biliyorlar mı? Bunu öğrenmeden buradan gitmeyeceğim. İyi ama ben şimdi buraya niçin gelmiştim? Hiçbir şey değilse bile şu anda sinirli olduğum bir gerçek. Tüh, Tanrı belasını versin. Nasıl da sinirliyim. Ama bu belki de benim için daha iyi. Hasta rolü oynarım. Porfiri beni yokluyor. Aklı sıra şaşırtmak istiyor. İyi ama ben buraya niçin geldim? 17. bölümün sonu.